Ayrım 30.
Ajan Ferru, haftada en az iki gece Alman'ın evine geliyor, anlıyorsun ya. Evet anlıyorum dedi komiser. Bir sigara yaktı, dumanı üflerken, bu herif ne haltlar karıştırıyor diye sordu. Ferruh omuzlarını silkti. Birkaç gün evvel Fulya tarlasına inen yokuşta bir özel arabanın frenleri patladı ve araç yokuştan çıkan bir kamyonun altına girdi. Sürücü o saat öldü. Peşinde olduğumuz adamlardan biriydi. Arabayı kontrol ettirdik, frenleriyle oynandığını tespit ettik. Bu adam da tamirci, anlıyorsun değil mi? Onun yaptığına emin misiniz? Henüz hayır. Lakin Alman'ın bu işte parmağı olduğuna eminiz. Herifi sorgulamak için içeri alalım mı? Çok iyi olurdu ama bizim albay henüz erken diyor. Herhalde bir beklediği var. Komiser sustu. Sigarasından derin bir nefes daha aldı. Saatine baktı. 6:15 geçiyordu. Tam o sırada sokağa sapan beyaz bir Mercedes'in burnu gözüktü. Ajan, direksiyon mahallindeki adamı görünce birden irkildi. Sürücüyü tanımıştı. Gülerek, ''Galiba işler kızışıyor.'' diye mırıldandı. Komiser, ''Tanıyor musun?'' diye sordu. ''Tabii, bu da Alman. Sapığın arkadaşı. Adı Karl Weber. O da mı homo?'' ''Yo, bu değil. Baviralı bir domuz. Albaydan aldığımız bilgiye göre son derece tehlikeli biri. Devamlı kontrolümüzde.'' İki memur Otto'nun evinin 10 metre ilerisindeki bir arabanın içindeydiler. Karl Weber'in bu beklenmeyen ziyareti ikisini de heyecanlandırdı. Dikkat kesilip Mercedes'in park edilişini seyrettiler. Az sonra Karl Weber dev gibi vücuduyla arabadan indi. Kafasının arka tarafında sapsarı saçlarının üstünde kocaman bir yara bandı vardı. Komiser merakla ''Bu herifin kafasına ne olmuş, biri mi okşamış?'' diye sordu. Ferruh kıs kıs güldü. ''Evet şaşıracaksın. Hem de bu işi bir amatör tabancayla yapmış.'' ''Amatör mü? Yok yahu. Kim o?'' ''Bizim hesabımıza çalışan biri. Hani şu kaçırılan çocuk var ya, işte onun babası.'' Komiser de sırıttı. ''Keşke işi biraz daha sağlam tutsaydı.'' dedi. İkisi de gülüştüler. Karl Weber arabadan indikten sonra şöyle bir etrafına bakındı. Sonra emin adımlarla Otto'nun binasından içeriye girdi. Güneşin batımına daha 2,5 saat vardı ve Temmuz sıcağı bütün kavurculuğuyla devam ediyordu. Ajan Ferruh, gelişmeleri rapor etmek için telsizini ele attı. Aynı dakikalarda Selim şaşkın şaşkın basmacının yüzüne bakıyordu. ''Sadece ikimiz mi?'' diye fısıldadı. İşittiklerine inanamıyordu. Olacak şey değildi. Vukuğa gelen bunca hadiseden sonra sanki hiçbir şey olmamış gibi aynı teklifle karşısındaydı. Muhtar basmacının gözleri ümit ve ihtirasla ışıldıyordu. Sanki bütün sorunlarını halletmiş, sadece Selim'in onayını bekler hale gelmişti. ''Evet, sadece ikimiz.'' dedi. ''Karımın ölümünden sonra 3 Almanı da saf dışı ettim. Artık onlara ihtiyacım yok. Hizmetlerinin bedelini ödedim. Benden hiçbir talepte bulunamazlar. Yarın hepsi memleketi terk ediyor. Bundan böyle sadece siz ve ben varım. Ölüm vakaları araya girince Almanlar korktu ve bu işten çekilmek istediler. Tabii onlara yüklü bir tazminat ödedim. Size de eski teklifim geçerli. Şayet bunu yeterli bulmuyorsanız, yeni önerilerinize de açığım. Karşılıklı konuşabiliriz.'' Selim bir anda duraladı. Adamın yalan söylediğine emindi. Gözü dönmüş Almanların bu kadar çabuk yılıp kaçacaklarına ihtimal vermiyordu. Senelerdir bu hayali gerçekleştirmeye çalışan adamların birden ümitlerini yitirmeleri hiç de inandırıcı değildi. Birden ne cevap vereceğini kestiremedi. Sonra, ''Ama şifre anahtarının bende olmadığını biliyorsunuz. Yine de bu ortaklığı istiyor musunuz?'' diye sordu. ''Evet.'' ''Ya şifreyi çözemezsek? O zaman ne olacak? Bana yaptığınız teklifin bir kıymeti kalacak mı? Kuru ve senelerdir bir çözüm bulunmadan sararıp solmuş bir kağıt parçası için çok şey vaat etmiyor musunuz?'' ''Hayır. Ben riski severim. Kazanmak için bu şarttır.'' Selim omuz silkti. ''Eh, bu sizin sorununuz. Ben size katlanacağınız riski anlattım. Bundan gerisini de siz düşünün. Yalnız...'' Genç adam bir an duraladı. Muhtar basmacı heyecanla Selim'e baktı. ''Evet, yalnız ne?'' Selim kaşlarını çatıp kızgın gözlerini karşısındaki adamın merak dolu yüzüne dikti. ''Artık başka numara istemiyorum. Anlıyorsunuz değil mi? Yoksa sizi pişman ederim.'' Adam başının önüneydi. ''Lütfen doktor, lütfen beni mahcup etmeyin. Zaten olanlardan dolayı hem utanıyorum hem de vicdan azabı çekiyorum. Selim içinden gülümsedi. Basmacı müthiş bir yalancıydı. Her ikisi de tam o sırada çalan telefonla irkildiler. Selim yerinden kalkıp almaca doğru yürüdü. Alo diyen sesinde hafif bir titreme vardı. Albay Hayri'nin aşina olduğu sesi, herif hala orada mı diye soruyordu. Selim bozuntuya vermeden evet dedi. Albayın gevrek sesi, sevineceğin bir haberim var dedi. Kripto uzmanlarımız az evvel şifreyi çözdüler. Artık altınların saklı olduğu yeri biliyoruz. Selim, teşekkür ederim diyerek telefonu kapattı. Şimdi gözlerinde mutlu bir ifade hasıl olmuştu. Muhtar basmacı, bu münasebetsiz telefonun Selim'in yüzünde hasıl ettiği sevince bir anlam veremeden endişeyle seyretti. Ajan Ferru komiseri dürttü. Hadi bakalım, takip başlıyor diye homurdandı. Komiser, içtiği sigarayı pencereden fırlatırken apartman kapısında beliren adamları dikkatle süzmeye başladı. Dördü de az evvel park eden Mercedes'e yöneldiler. Otto'nun ufak kırmızı eskortunu tercih etmemişlerdi. Almanlar öne, otomobil tamircileri arkaya yerleştiler. Araba hareket etti. Ferru, telsizi çalıştırıp takibe başladıklarını ve istikametlerini bildirdi. İş yerlerinin tam boşalmaya başladığı saat olduğundan trafik hızlı ve tıkanıktı. Bu nedenle takip kolay oluyordu. 4. Levent'e kadar olan yolu dura kalka, bezdirici bir tempoyla aldılar. Sonra trafik rahatladı ve Mercedes hızla kaçmaya başladı. Peşlerindeki Renault onları takipte zorluk çekiyordu. Tarabya kavşağından Hacı Osman Bayırı'na doğru inmeye başladıklarında Mercedes arayı iyice açmıştı. Kefeli köye geldiklerinde trafik yine tıkandı ve ekip arabası önlerindeki Mercedes'e 30 metre kadar yaklaştı. İki araba peş peşe Ziraat Fakültesine sapan yola daldılar. Karl Weber artık arabayı hızlı sürmüyordu. Ajan Ferru, Allah Allah, acaba nereye gidiyorlar diye merak etti. Komisere, destek isteyelim mi diye sordu. Şimdilik desteğe lüzum yoktu. Takibe devam ettiler. Mercedes, fakülteyi geçtikten sonra tel örgülerle çevrilmiş dar bir yola saptı. Ana yoldan gittikleri istikametin sorunu görünmüyordu. Ferruh dar yolun ağzında arabayı durdurdu. Mercedes, yolun sonunda gözden kaybolmuştu. Bu arazinin özel mülkiyete tabi olduğu kuşkusuzdu. Şüpheyi çekmemek için arabadan indiler. Hızlı adımlarla dar yolda yürümeye başladılar. Yolun sonunun nereye vardığını ikisi de bilmiyordu. Sık ağaçlıklı bir orman arazisiydi ve etrafta hiçbir yapı görünmüyordu. İki memur adımlarını sıklaştırarak yürümeye devam ettiler ve az sonra küçük bir orman eviyle karşılaştılar. Mercedes çimlerin üzerine park edilmişti. Cengiz Usta, burada ne işimiz var diye söylendi. Cevap alamayınca aynı soruyu bu kez bağırarak sordu. İçinde belli belirsiz korku tohumları filizlenmişti. Otto Hahn ödeme yapmak için şimdiye kadar hiç böyle tenha yerleri seçmemişti. Arabayı süren diğer Alman ise insana ürperti verecek kadar soğuk ve ilgisizdi. Yol boyunca hiç konuşmamıştı. İsmail ise daha sessiz ve sabırlıydı. Hiç korku emaresi göstermiyordu. Hatta çok olağan bir yolculuk yapıyorlarmış gibi de sırıtıyordu. Küçük orman evinin önünde arabadan inerlerken Cengiz Usta, ''Burası kimin evi?'' diye sordu. Otto gülerek, ''Büyük patronun'' diye cevapladı. ''Peki niye buraya geldik? Paramızı başka yerde ödeyemez miydiniz sanki?'' Otto gözlerini devirerek, ''Niye dırdır ediyorsun anlayamıyorum. Sabret biraz. Ha burada olmuş, ha benim evimde. Fark eder mi?'' Cengiz Usta sustu ama içindeki tedirginliği atamamıştı. Ödeme yapmak için buralara kadar gelmelerine bir anlam veremiyordu. Çevreye bakındı. Ana yoldan çok içeriye girmişlerdi. Etrafta kimsecikler yoktu. Dağ kulübesi görünümündeki evde metruktu. Karl Weber cebinden çıkardığı anahtarla kapıyı açıp içeriye girmeleri için yol verdi. Az sonra dördü de içerideydiler. İsmail merakla evi kontrol etti. Pahalı tefriş edilmiş, küçük bir kulübeydi. Ne maksatla kullanıldığını pek anlayamadı. Cengiz Usta'daki sinirliliğin farkındaydı ama Otto ile Almanca konuştukları için ne söylediğini anlayamıyordu. Ne oluyor usta? Bir terslik mi var diye sordu. Cengiz kısık sesle. Bilmiyorum ama durum pek hoşuma gitmiyor. Bu herifler galiba bir dümen çeviriyorlar diye fısıldadı. İsmail birden irkilmişti. Garip garip Otto'ya baktı. Almanın yüzünde alaycı bir ifade vardı. Pek bir şey anlamadı. Karl Weber, "Oturun beyler," dedi. İsmail adamın ne dediğini yine anlamadı ama Cengiz Usta'nın oturduğunu görünce o da hasır bir iskemle çekip oturarak beklemeye başladı. Karl Weber kulübeyi şöyle bir dolaştı, dolapları karıştırdı, bir şişe şarap çıkardı. Sonra bir tripşonla şişenin ağzındaki mantarı çıkarıp bardak arandı. Birkaç göz daha açtı, nihayet bir bardak bulup şarabı bardağa koydu. Onlarla hiç ilgilenmiyordu. Ahşap kulübenin içi serin olmasına rağmen Cengiz'i ter basmıştı. İçinden küfretmeye başladı. Almanların tutumunu hiç de dostane bulmuyordu. Özellikle de Karl'ın davranışlarını. Adamın umursamaz ve her şeyi bigane tutumu onu endişelendiriyordu. Bir şeylerin ters gittiğini sezinlemişti. Karl Weber bardağa koyduğu şarabı yudumladı ama onlara ikramda bulunmadı. Şarabı beğenmemişti, yüzünü ekşitti. Bardağı masanın üzerine bırakıp ortaya doğru yürüdü. Otto mütebessim bir çehreyle onu süzüyordu. Cengiz Otto'ya dönüp Almanca, "Daha ne kadar bekleyeceğiz?" diye sordu. Cevabı Karl verdi. "Fazla değil." Sonra cebinden bir tabanca çıkardı. Kulübeye iyice yaklaşan iki görevli, bir ağacın arkasına siper aldılar. Kulübeye daha fazla yaklaşırlarsa, içeriden görülmeleri mümkündü. Bulundukları yerde beklemeleri daha doğru olacaktı. Onlar da doğru bulduklarını yaptılar ve ağacın altına sindiler. Komiser, "Yoksa bu dönük herifler içeride alem mi yapıyorlar?" diye sordu. Ferruh dudaklarını büzüp, "Bilmiyorum ama sanmam," diye cevapladı. Saat 7'yi geçiyordu ve kesif çınar ağaçlarının çıkardığı hafif fışırtılar orman içinde bir musiki gibi etrafa yayılıyordu. Her yan koyu yeşilliğe gömülmüştü. Ferruh çevreye bakındı. Yapı ufak gözüküyordu ama dikkat edilirse iyi ve kaliteli malzemeden yapıldığı hemen anlaşılıyordu. Yan tarafta kesilmiş ve istiflenerek kurutulmaya bırakılmış ağaç kütükleri vardı. Komiser yanında çömelmiş duran Ferruh'a dönüp, "Ben arkadan dolaşarak kulübeye yaklaşacağım. İçeride olup bitenleri görmek istiyorum," dedi. Ajan kısa bir tereddütten sonra başını sallayarak, "Dikkatli ol, görünmemeye çalış," diye fısıldadı. Komiser eğilip ağaçları siper ederek ilerlemeye başladı. Az sonra ağaçların arasında kayboldu. Aynı anda ana yola bıraktıkları hizmet arabasının telsizi cızırtılarla onları arıyor, cevap bekliyordu. Merkezin ajanlarla irtibatı birden kesilmişti. Cengiz Usta tabancayı görünce nutku tutuldu. Korktuğu başına gelmişti. Bu adamların niyeti kötüydü. O zaman buraya öldürülmek için getirdiklerini anlayıverdi. Hem bir arabanın frenlerini bozarak cinayete sebebiyet vermiş, hem de bir çocuğun kaçırılmasına iştirak etmişti. Bunlar ciddi suçlardı ve şimdi bu suçların gerçek failleri kendilerini ortadan kaldıracaklardı. Mevcudiyetleri bu adamlar için tehlike teşkil ediyordu. İçinden kendine lanet etti. Para için olmayacak şeylere bulaşmıştı ve şimdi bunun bedelini ödüyordu. İrileşmiş gözlerini karlın buz gibi soğuk nazarlarından alamıyordu. Adamın yüzünde sadist bir ifade vardı. Sanki yapacağı işten zevk alacak gibi. Dehşetle Otto'ya döndü. Merhamet dilercesine. Ona yaşattığı zevk dolu dakikaları hatırladı. Belki o insafa gelirdi. Ama yanıldığını hemen anladı. Otto ilgisiz ve umursamaz bir ifadeyle oturuyordu. Hiç kımıldamadan. Cengiz ne yapacağını şaşırdı. Yanında kendini savunacak hiçbir şey yoktu. Üstüne çevrilmiş silaha karşı ne yapabilirdi ki? Gayri ihtiyari, ama neden diyebildi. Bizi neden öldürmek istiyorsunuz? Tabii bunları Türkçe söyleyebilmişti. Karl, ustanın gevelediği lafları anlamamakla beraber, yaklaşan ölüm korkusunun adamların suratlarında hasıl ettiği perişanlığı sezinliyor ve zevkleniyordu. İstediğiniz her şeyi yaptık, ne söylediyseniz, diye devam etti. Kekeleyerek, paranın geri kalanından da vazgeçtik. Başka bir şey istemiyoruz. Bırakın bizi gidelim. Adeta inliyordu. Otto oturduğu yerden, "Üzgünüm sevgilim, artık çok geç. Zira çok şey biliyorsunuz," diye fısıldadı. "İnan bana, inan, hiçbir şey bilmiyoruz. Olanları da kimseye söylemeyeceğimize söz veriyoruz. Bağışlayın bizi." Karl Weber bir adım daha yaklaştı. Silah hala üstlerine çevrili duruyordu. Cengiz Usta'nın gözleri yaşardı. Ölümün soğuk ve ürpertici kokusunu sanki almaya başlamıştı. Tam bir teslimiyetle yaklaşıp Otto'nun önünde diz çöktü. Artık ağlamasına engel olamıyordu. Tabanca birden patladı. Kesif bir barut kokusu etrafa yayıldı. Kurşun Cengiz'in tam alnının ortasına isabet etmişti. Genç tamirci bir külçe gibi arka üstü yığıldı. Anında ölmüştü. Yakın mesafeden ateş edildiğinden kurşunun etkisiyle kanla karışık ufak alın kemiğinin parçaları etrafa saçıldı. Otto tiksinerek ayağa fırladı. İsmail olup bitenleri endişe ve biraz da hırsla seyrediyordu. Ama o Cengiz gibi korkak değildi. Hele ölüme bu kadar yakın olduğu bir anda. Karl Weber'e keyif veren ölüm sahnesi aslında İsmail'in harekete geçmesi için kısa bir zaman sağladı. Ok gibi yerinden fırlayarak bir anda yanı başındaki Otto'ya sarıldı. Ufak tefek olmasına rağmen güçlü bir adamdı İsmail. Hemen cebindeki İsviçre tipi ordu yapısı kırmızı çakısını çıkarıp açtı. Otto, çeliğin metal soğukluğunu boynunda hissetti. Kımıldadığı anda çeliğin boynuna saplanacağını hemen anladı. Mukavemet etmeden hareketsiz kaldı. İsmail, Karl Weber'e baktı. Şimdi silahın namlusuyla aralarında Otto'nun vücudu vardı. Otto'nun uğradığı paniğe rağmen Karl'ın kılı bile kımıldamamıştı. Adam hala pis pis sırıtıyordu. İsmail, Otto'yu çekiştirerek kapıya doğru yürümeye çalıştı. Onu aralarında kalkan gibi tutmaktan başka çaresi yoktu. Almanlar aralarında konuşmaya başladılar. İsmail ne söylediklerini anlayamıyordu. "Kesin lan sesinizi!" diye bağırdı. Ve çakının ucunu sertçe Otto'nun gırtlağına gömdü. Adamın ağzından acı bir inilti yükseldi ve ince bir kan şeridi akarak elbiselerine bulaştı. Karl Weber, soğuk yüzündeki kahredici gülümsemesiyle bir iki adım daha atmıştı. Otto'nun tehdit altında olmasından hiç endişelenmiş gözükmüyordu. Hatta adamın çırpınışları bile Karl'ın umurunda değildi. İsmail durumun ümitsiz olduğunu sezinledi. Acı gerçeği birden anlamıştı. Gerekirse silahlı yabancı gözünü bile kırpmadan arkadaşını da vurabilirdi. O zaman yapacağı bir şey kalmayacaktı. Nitekim silah bir kere daha patladı. Komiser silah sesini duydu. Dikkat kesildi. Mesleği gereği silah sesini tüm diğer patlamalardan gayet iyi ayırabilirdi. Kulübenin içinde vukuat vardı. Kılıfından tabancasını çıkarıp eline aldı. Emniyetini açarak hızla kulübenin arka duvarına doğru koştu. Ajan Ferruh'un da silah sesini duymuş olması gerekirdi. Onun da harekete geçeceğine emindi. Kulübenin arka duvarında pencere yoktu. İçeriği görebilmek için yan tarafa yöneldi. Bu yüzdeki ufak pencerenin perdeleri yarı aralıktı. Telaşla içeriye bir göz attı. Tamircilerden biri yerde cansız yatıyordu. Almanlar bu kez cinayet işlemişlerdi. Duruma müdahale etmeli, adamları suçüstü yakalamalıydı. Tam harekete geçeceği sırada içerideki boğuşmayı gördü. Ufak tefek tamirci yerinden fırlamış, seri bir hareketle Almanlardan birine sarılarak bıçağını çekmişti. Komiser bir an duraladı ve az sonra silahın ikinci kere patladığına şahit oldu. Ajan Ferruh ancak ikinci patlamayı duyabilmişti. İçeride bir şeylerin ters gittiğini hemen anladı. Galiba komiser içeriye dalmıştı. Hiç duraksamadan içeriye atladı. Silahını çekip ön kapıya doğru koşmaya başladı. Selim geriye yaslandı. Mesele bitmiş sayılırdı. Muhtar basmacının yanında altınların nerede saklı olduğunu soramazdı tabii. İşin bundan sonrası basit bir polis operasyonuna kalıyordu. Zevkle karşısındaki adamın yüzüne baktı. Eski patronunun gözlerinde oluşan şüphe ve gölgelenmeyi anlamamak olanaksızdı. Muhtar basmacı bir şeylerden şüphelenmişti. Adam keyfi kaçmış gibi yerinde kıpırdanmaya başladı. "Şu telefon," dedi. "Neşenizi kaçırdı galiba. Yüzünüz sarardı. Kötü bir haber mi?" Selim gülümsedi. Hiç de neşesi kaçmamıştı. Bilakis aldığı haberden son derece memnun olmuştu. Muhtar bey aklınca ağzını arıyordu. "Yo, kesinlikle kötü bir haber değil," diye mırıldandı. Kısa bir sessizlik oldu. Selma bile kocasındaki heyecanı, coşkuyu, rahatlığı hissetmiş ama sebebini kavrayamamıştı. Muhtar basmacı teyit istercesine, "Tamam mı doktor, teklifimi kabul ediyorsunuz değil mi?" diye tekrar sordu. Selim içinden yükselen coşkuyla elini koltuğa vurup, "Tabii ki kabul ediyorum, niye etmeyeceğim ki?" diye söylendi. "Bu benim de hakkım. Ailem 50 yıldır bu belgeyi saklamış, kimseyi ifşa etmemiş. Hatta bu uğurda can vermiş. Ben bile elimi kana buladım. Kolay kolay vazgeçeceğimi nasıl düşünebilirsiniz?" Muhtar basmacı kuşku dolu gözlerini Selim'den alamadı. Adamın konuşması bile birden değişmişti. Özellikle şu telefon konuşmasından sonra. Bu kez basmacının içini bir sıkıntı kaplamıştı. Acaba bir yerde hata mı yaptım diye düşünmeye başladı. Yine de fazla vakti yoktu. Pekala doktor, madem anlaştık, o halde dostça el sıkışalım dedi. Selim yerinden fırladı. Muhtar basmacı ağır ağır ayağa kalktı. İçindeki şüpheyi bir türlü yenemiyordu. Anlayamadığı bir nedenle doktorun davranışları birden değişivermişti. Karşı karşıya gelip tokalaştılar. Birbirlerine güvenen, 40 yıllık ortak gibi gülümsediler. Basmacı sinirlerine hakim olmaya çalışarak sordu. Şifreyi ne zaman alabilirim? Hemen şimdi. Muhtar Bey sevinçten çıldıracak gibiydi. Bunca zamandır beklediği şifre az sonra elinde olacaktı. Doktor bir kere daha inanmak gafletinde bulunmuştu. Selim, bana bir dakika müsaade edin, gidip getireyim dedi. Genç adam salondan çıkıp çalışma odasına doğru giderken muhtar basmacı göz ucuyla Selma'ya baktı. Kadın gergin ve biraz da şaşkın görünüyordu. Sanki kocasının bu teslimiyetine bir anlam verememiş gibi. Selim az sonra salona dönmüştü. Elinde sararmış, eski bir kağıt parçası tutuyordu. Katlı yaprağı basmacıya uzattı. Basmacı kağıdı alelacele bir göz attı. Servetin anahtarı nihayet parmaklarının arasındaydı. Derin bir nefes aldı. Aranılan belgenin bu olduğundan eminsiniz değil mi doktor? Diye son kez üsteledi. Selim sırıttı. Hiç şüpheniz olmasın. Bu anlamsız görünen kağıt parçası 50 yıldır bir babamın evrakları arasında kalmıştır. Gün ışığına çıkması bugüne kısmetmiş. Muhtar basmacı başını salladı. Teşekkür ederim doktor. Çok isabetli bir karar verdiniz diye mırıldandı. Artık bu evden ayrılabilirdi. Nezaketle Selma'nın önünde eğildi. Kuvvetle muhtemel bu Alper çiftinin son görüşü olacaktı. İçinde hafif bir eziklik hissetti. Bu hayat dolu kadının ölümüne yazık olacaktı. Ayrıca hayatta kalsaydı, Selim'in de memleket ilmine ve ilaç sanayinin gelişimine büyük katkıları olacağına inanıyordu. Veda edip evden ayrılırken, yazık oldu diye söylendi. Komiser, bulunduğu pencerenin önünden müdahale edemeyeceğini hemen anladı. Kurallar gereği, teslim ol çağrısı yapmadan ateş edemezdi. Hem ateş açsa bile, tamircinin nasıl davranacağını Otto'nun boğazına o anda çakıyı saplayıp saplamayacağını kestiremedi. Biraz daha temkinli ve basiretli hareket etmeliydi. İçeride tam bir kargaşa vardı. Tamircinin biri yerde cansız yatarken diğeri sıkı sıkıya kavradığı Alman'ı ön kapıya doğru sürüklüyordu. Ajan Ferru silah sesini mutlaka duymuş olmalıydı. Herhalde şu anda ön kapıda mevzilenmiştir diye düşündü. Komiser ikinci silah sesini duyunca gözleri dehşetle açıldı. Karl Weber hiç tereddüt etmeden arada kalkan gibi duran arkadaşını vurmuştu.